Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, tek parti dönemini, tek partiden çok partili hayata dönüşü, 1945'ten sonra yaşanan gelişmeleri, Demokrat Parti'nin 7 Ocak 1946'da kurulması, aynı yıl yapılan seçimler ve bu seçimlerdeki yolsuzluklar, sonra o 4 yılda 1950'ye kadar Demokrat Parti'nin muhalefeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değişimi, rejimin dönüşümü sayesinde 14 Mayıs 1950'de gerçekleşen serbest adil seçimle iktidarın barışçı bir şekilde sandıktan çıkan Demokrat Parti'ye devrini, Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidar dönemini, 27 Mayıs darbesiyle başlayan antidemokratik gelişmeleri, yargılamaları ve cuntalaşma eğilimlerini, bunların 60 ve 70'li yıllardaki tahribatı konuşmaya devam ediyoruz. 1970 yılına gelmiştik. 1970 yılı Türkiye siyasi tarihi bakımından önemli kırılmaların yaşandığı bir dönem. Bunları konuştuk. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz ama bu hafta 1970'te önemli bir gelişme var. Bugüne de tesir eden savunma sanayimiz, özellikle hava kuvvetleri, uçak yapımı bakımından, hava araçları bakımından kıymetli bir dönemi ifade ediyor 1970. Bu vesileyle uçak yapımı tarihine ve savunma sanayine bir bakış gerçekleştireceğiz ve bu zeminde de 1970 yılının aslında daha sonraki yıllarda da yaşanacak o ambargo savunma sanayi meseleleriyle ilgili önemli bir kampanyasını işaret edeceğiz. 1970'te Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluyor ve 1 Haziran'da da Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Kampanyası başlatılıyor. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan 2. Dünya Savaşı sonrasında azalan hava kuvvetlerine, uçak yapımına yönelik ilgisi yeniden canlanmış oluyor. Bu bakımdan bunun tarihini kısaca bakmakta, hatırlamakta ve bu dönemin önemli isimlerini, kahramanlarını zikretmekte fayda var. Türkiye'de havacılıkla ilgili ilk sanayi faaliyet 1. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan bakım ve onarım hangarlarında gerçekleşiyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise Türkiye'de havacılık sanayi kurulması yönündeki ilk girişim 1925'te gerçekleşiyor. Bu tarihte kurulan TOMTAŞ, yani açılımı Teyyare ve Motor Türk Anonim Şirketi 6 Ekim 1926'da Kayseri'de bir uçak fabrikası açıyor. Aynı yıl Eskişehir'de de bir uçak bakım ve onarım fabrikasını hizmete sokuyor. TOMTAŞ 3 Mayıs 1928'de lağvedilerek tesisler hava müfettişliğine devrediliyor. Yani bu manada başarılı değil ama bir tür altyapı oluşturuyor, bir iş gücü altyapı. Bu devir yapıldığı sırada Kayseri fabrikasında Alman yapımı Junkers R-42 bombardıman uçaklarının montajı üzerinde çalışılmaktaydı. Kayseri fabrikasında 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen dönem içinde değişik tiplerde 15 bombardıman, 37 av ve 60 eğitim uçağı üretiliyor bu usullerle, yani montaj marifetiyle. Türkiye'de ilk orijinal uçak tasarımını yapıp üretime geçen ise özel bir teşebbüs olan Nuri Demirağ'dır. 1937'de daha önce TOMTAŞ Eskişehir fabrikasında çalışan uçak mühendisi Selahattin Alan'ı ortak olarak alıyor Nuri Demirağ. Nuri Demirağ teyyare fabrikasını kuruyor. Bu fabrikada Türk Hava Kurumu'nun siparişi üzerine 65 adet planör üretiliyor. Yine aynı kuruluşun isteği üzerine Selahattin Alan'ın Eskişehir fabrikasında çalışırken prototipini yaptığı MMMV-1 adlı 2 kişilik başlangıç uçağı geliştirilerek NU-D-36 adlı uçak ortaya çıkarılıyor. Bu uçaktan 24 adet üretiliyor. Bundan sonra Demirağ ikisi pilot olmak üzere 6 kişi taşıyan NU-D-38 yolcu uçağının tasarımını gerçekleştiriyor ve bu uçak 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da Ankara'ya uçuyor. Uçak ikinci uçuşunu aynı yılın Ağustos ayında İstanbul'dan İzmir'e yapıyor ve İzmir fuarında teşhir ediliyor. Ancak uçak müşteri bulunamadığı için seri üretime geçemiyor. Nuri Demirağ bir güçlü müteşebbis ve bürokrasiyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyor. Dönemin devletçi ekonomik anlayışı içerisinde bu kadar güçlü bir özel teşebbüse, müteşebbise izin vermek anlayışı, onun gelişmesini, serpilmesini teşvik etmek anlayışı dönemin ekonomi anlayışından çok uzak, çok ciddi problemler yaşıyor. Nitekim Nuri Demirağ bu problemlere mütakiben Milli Kalkınma Partisi adıyla 1945'te çok partili hayata geçişle beraber bu muhalefetini dile getirmek amacıyla bir parti de kuruyor. Ama dediğimiz gibi yani Nuri Demirağ'ın teşebbüsü çok ciddi bir teşebbüs. Eğer kendisine teşvik etseler ve bu manada önünü açsalardı, Nuri Demirağ sadece Türkiye için değil, dönemin dünyasında başka ülkeler için de üretim yapabilecek bir seviyeyi yakalamıştı. ...1940'ta Alman işgali nedeniyle Polonya'dan kaçan bir grup uçak mühendisi ve teknisyeni Türkiye'ye iltica ediyor. Bu insan gücünün ortaya çıkması Türk Hava Kurumu'nun Eti Mesut'ta bir uçak fabrikasını 1942'de faaliyete geçirmesini sağlıyor. Bu fabrika İngiltere'den lisansı alınan Miles Magister eğitim uçaklarının yapımı, PZL-24FA uçaklarının revizyon ve onarımıyla işe başlıyor. 1944'te 30 eğitim uçağı Türk Hava Kurumu'na teslim ediliyor. Bu kuruluşun tasarımını gerçekleştirdiği ilk ürün 12 kişilik DHK-1 ulaştırma planörü oluyor. 1944-47 döneminde ise tasarımı burada yapılan 6 DHK-3 akrobasi planörü ve 15'i DHK-4, 25'i DHK-7, 10'u da DHK-9 olmak üzere toplam 50 eğitim planörü üretiliyor. Türk Hava Kurumu'nun Eti Mesut'ta fabrikasında tasarımı yapılan ilk uçak 1946-48 yılların arasında 12 adet üretilen tek kişilik THK-2 akrobesi uçağıydı. Bu uçağı iki hasta ve doktor taşıyabilen iki motorlu THK-5 ambulans uçağı ve bunun yolcu tipi olup 4 yolcu taşıyabilen THK-5A hafif yolcu uçağı izledi. Bu uçaklardan toplam 5 adet üretilmiş. Bunlardan bir ambulans uçağı 9 Aralık 1951'de Danimarka'nın Fals Sıhhi Kurtarma firmasına teslim edilmişti. Söz konusu firma bu uçaktan 26 tane daha almak istediyse de bu istek karşılanamadı. Bu dönemde ayrıca THK-11 adlı 3 kişilik tek motorlu bir turizm uçağı da tasarlanıp prototipi üretildi ancak seri üretime geçilemedi. Görüldüğü gibi yani Türk Hava Kurumu'nun da böyle potansiyeli var. Nuri Demirağ'dan bahsettik. Vecihi Hürkuş var ayrıca. Ayrı bir müteşebbis. Vecihi Hürkuş işte bugün Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ürettiği uçaklardan Hürkuş ve Hürjet'in adını aldığı Vecihi Hürkuş da böyle bir müteşebbis. Ama onun önüne de türlü türlü engeller çıkıyor. O da ne yazık ki kalıcı bir firmaya dönüşemiyor. 1 Haziran 1952'de imzalanan bir protokolle Eti Mesut Fabrikası Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na devrediliyor. Bu devirden sonra THK-15 adıyla tasarımı yapılan tek motorlu 2 kişilik eğitim uçağının üretime geçirildiğini görüyoruz. 1956'ya kadar bu uçaktan 60 tane yapılıyor. Bunlardan 3'ü Ürdün Hava Kuvvetleri'ne hediye ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir yandan ABD askeri yardımının verdiği rahatlık, öte yandan Türkiye'de uçak üretiminde karşılaşılan sorunlar uçak yapımına olan ilgiyi azaltıyor. 1949'da Devlet Hava Yolları'nın aldığı Douglas DC-3 uçaklarının revizyonu bile Türkiye'deki imkanlardan faydalanarak yapılmak yerine İsrail'de yaptırılıyor. Sonraki yıllarda havacılık sanayine verilen destek yine bu zeminde gelişiyor. Beklenen destek gerçekleşmiyor. Uçak fabrikası 56-62 arasında bazı uçak tamirleri, Bulbup ve Sidewinder füzelerinin montajıyla uğraşıyor. 62'den sonra ise faaliyetlerini durduruyor. 1970'te Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme kampanyası çerçevesinde havacılığa ilgi yeniden canlanıyor. 15 Mayıs 1984'te Türk Havacılık ve Uzay Şirketi TUSAŞ kuruluyor. Bu şirket Türk ve Mısır Hava Kuvvetleri için F-16CD çok amaçlı av uçağı, Türk Hava Kuvvetleri için CN-235 hafif nakliye ve SF-260 başlangıç eğitim uçaklarını lisanslı olarak üretiyor. Bu kuruluşun kendi tasarımları ise UAV X-1 keşif amaçlı insansız hava aracı, Yarasa adı verilen tek kişilik gözetleme uçağı ve HD-19 bölgesel yolcu uçaklarıdır. Bu arada 1979'da Kayseri'deki fabrikada Mavi Kuş adı verilen bir tarımsal ilaçlama uçağı da üretiliyor. Tabi bu eski bilgiler. Yani TUSAŞ'ın bundan sonra özellikle ANKA insansız hava aracını ürettiğini, buna bağlı olarak Aksungur'u ürettiğini ve Hürkuş'u ürettiğini, Hürkuş'un ötesinde şu anda Hürjet'in montajının yapıldığını, bu sene itibariyle bunun biteceğini, bunların aynı zamanda yerli motorlarının, yerli versiyonlarının üretilmeye çalışıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemlerdeki bu gerçekleşen tarihi kampanyalar, çalışmalar, işte vakıflar, bu vakıflarla beraber daha sonra rahmetli Turgut Özal'ın savunma sanayi müsteşarlığını kurma kararı, bunun için bir fon oluşturması, onu takiben özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma icra komitelerine verdiği talimatlarla her türlü savunma araç gerecinin yerli üretilmesinde verdiği öncelik, ithalat yerine yerli üretime öncelik vermesinin sayesinde genel olarak savunma sanayinde bir yandan askeri iş yerleri, fabrikalar, diğer yandan vakıflar savunma sanayine hizmet veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekleme amacıyla kurulmuş birçok vakıf ve bunun şirketleri. Diğer yandan savunma sanayi müsteşarlığı şu anda başkanlık oldu, doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı ve onun firmaları. Bir de özel müteşebbisler çok ciddi bir savunma sanayinde kapasite üretmiş durumdalar. Ve bu kapasitenin, hani şu anda biz TUSAŞ üzerinden anlattık ama işte Bayraktar, Vestel'in ürettiği dünyaya mal olmuş olağanüstü ihracat imkanlarına sahip işte TB2'lerin, Karayel'in, ayrıca yine bunların daha küçük versiyonu birçok insansız hava aracının üretildiğini, hem Türkiye'de envantere girdiğini hem de ihracat kapasitesinin arttığını, bunlarla beraber bunların mühimmatlarının, silahlarının da yerli olarak üretildiğini, Atak helikopterini, Atak helikopterinin faz 2 versiyonunu, Atak helikopterinin ikinci daha büyük versiyonunu, bu arada özellikle gemi sanayindeki, savunma sanayindeki gelişmelerin olağanüstü bir nitelik kazandığını, Türkiye'nin sadece kendi deniz kuvvetlerine yönelik ihtiyaçlarını değil, bir takım ülkelere de ciddi anlamda, mesela Pakistan'a 4-5 milyar dolarlık ihracat yapabilecek seviyeye geldiğini hatırlatalım. Bunlar tabii çok önemli, kıymetli hususlar. Özellikle Türkiye'nin dış politikasında bağımsızlığını temin etmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin iç politikasına yönelik müdahaleleri azaltacak. Savunma sanayindeki bağımsızlığınız, dışa bağımlılık ne kadar azalırsa buralarda Türkiye'nin elinin güçlendiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda dış politikada da Türkiye'ye yeni imkanlar, alanlar açıldığını görüyoruz. Bugün Afrika'da birçok ülke ile başka türden ticari ilişkiler, kültürel ilişkiler olmakla beraber savunma sanayi üzerinden kurulan, gelişen ilişkiler var. Bu savunma sanayindeki Türkiye'nin başarısı aynı zamanda Suriye, Irak, Azerbaycan, Karabağ ve Libya'daki çatışmaların gösterdiği üzere bütün dünyanın ilgisini çekecek. askeri doktrininde, savunma doktrininde yeniliklere imza atacak, sahadaki doktrini değiştirecek gelişmelere yol açtığını ve halihazırda bu tartışmaların, Türkiye'nin bu başarılarının konuşulmaya devam edildiğini görüyoruz. Türkiye bir yandan ihracatını artırırken bir yandan da bu bahsettiğimiz savunma sanayindeki kapasitesiyle beraber içerideki savunma sanayinde ordunun yürüttüğü operasyonlarda dışa bağımlılığı fevkalade azaltmış durumda. Böylece ambargolardan etkilenmiyor. Buna karşılık ürettiği yeni ürünler ve mühimmatlarla bütün dünyaya ihracat kapasitesini artırmış durumda. Dediğimiz gibi bu dış politikada, ticarette yeni imkanlar getiriyor. Bir de burada karşılıklı alışverişler sayesinde savunma sanayinde de teknolojide de yeni imkanlar elde ediyor. Yani sizin verdiğiniz imkanlar sayesinde mesela Ukrayna ile savunma sanayinde motor alanında işbirliği yaparak daha üst nitelikli ürünler üretmek imkanı oluyor. Buna benzer başka işbirliği yollara, imkanları, ilişkileri aranan ülkeler var. Polonya gibi, işte Çek Cumhuriyeti gibi, bazen Latin Amerika'dan El Salvador gibi birçok dünyadaki ülkeyle bu türden ilişkiler kuruluyor. Biraz önce zikretmiştim, Pakistan ve Azerbaycan'ın da burada adını özellikle anmak gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye'nin bu uçak yapım tarihi, savunma sanayinin tarihi fevkalade önemli. Bu tarihe bakarak eksiklerin, hataların tekrar edilmeyeceği ve bunlardan ders çıkarılarak halihazırdaki başarının muhafaza edileceği, daha da ileri noktaya taşınacağı bir perspektife ihtiyaç var. Bunun için de tarihimizi bu bakımdan hatırlamamız lazım. Bir dahaki programda devam etmek üzere. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.